Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Ali İmran Suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İz kâlallâhu ya İsa inni mutevaffike ve rafiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve mutahhiruke
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ila 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ila 17:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ila 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 İsven 1399 Hicri Kameri, 12 Recep 1442 ve miladi 24 Şubat 2021 Çarşamba. Ayrıca Ehl-i Beyt imamlarından Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladetini idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alimi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladeti yıldönümü üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, İslam açısından çocukların talim ve terbiyesi ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın yeni yönetimi iktisadi terör operasyonunu derhal durdurması gerektiğini vurguladı. İran ile Ghana işbirliğine vurgu yapıldı. Bakan Zarif'ten Güney Kore'ye çağrı. Ali Bakır'ı Keni, uluslararası mekanizmaların İran milletinin asgari haklarını elde etmede başarısız olduklarını belirtti. Çin'den Amerika'ya İran yaptırımlarını kaldırın çağrısı geldi. Ve Almanya'nın Tahran Büyükelçisi İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile görüştü. Şimdi haberler.
Yarın Hicri Kameri 13 Recep 1442, miladi 25 Şubat 2021, Ehl-i Beyt imamlarından birincisi Hazreti Emir-el Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıldönümüdür. İran'da İmam Ali Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü, Babalar Günü olarak da kutlanıyor. İrib ve Türkçe Radyosu adına Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veladet yıldönümünü tüm Ehl-i Beyt aşıklarına ve dünya Müslümanlarına kutluyoruz. İslam İran halkı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kutlu doğum günü dolayısıyla sevinç ve mutluluğa gark oldu. Hazreti Ali, İslam'ı kabul eden ilk kişiydi ve Peygamber Efendimiz'in her daim yanında olup İslam dininin tebliğ ve tervicine yardımcı olmuştur.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın yeni yönetimi, iktisadi terör operasyonu derhal durdurması gerektiğini vurguladı. Çarşamba günü Bakanlar Kurulu oturumunda yaptığı konuşmada Şia Müslümanların birinci imamı Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bereketli veladet yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Ruhani, Bercam adıyla anılan Kuveyt nükleer anlaşmasına değinerek şunları kaydetti. Biz Bercam Anlaşması'nı imzaladık ve çok iyi de uyguladık ve imzamıza bağlı kaldık. Ancak siz kendiniz söyleyin, siz hiçbir zaman %100 yükümlülüklerinizi yerine getirmediniz. Amerika hele dursun, ötekiler de öyle. Bu anlaşmada İran'dan başka hiçbir ülke yükümlülüklerini %100 yerine getirmedi. Ruhani sözlerine şöyle devam etti: biz hala Bercam'ın güçlü bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Ancak bugün Bercam'ın bekası ve yaşaması Amerika'nın iktisadi teröründen el çekmesine bağlı olduğu açıkça ortadadır. Biz şarttan söz etmiyoruz. Fazla bir beklentimiz de yok. Amerika sözünü yerine getirmeli ve uygulamalıydı. Ancak önceki yönetimi anlaşmadan çekildi gitti. Şimdi ise yeni yönetim önceki yönetimin hata ettiğini bilmektedir. Avrupa Troikası da İran'a çok borçlu olduğunu kaydeden Ruhani, İran 3 yıl beklediğini ancak Avrupa Troikası İran için hiçbir şey yapmadığını vurguladı. Ruhani şunları kaydetti: ben Avrupalı üst düzey yetkililerden birini söyledim. Siz son 3 yılda İran'a doğrudan 200 milyar ve dolaylı olarak da yüzlerce milyar dolar zarar verdiniz ve büyük bir cinayet işlediniz. Bu cinayetleri nasıl telafi edilmesi ve onların telafi etmesi gerektiği sonraki adımlardır. İlk adım bu cinayetlerin durdurulmasıdır.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın korona ile mücadele, bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu bildirdi. Ghana'nın yeni Tahran Büyükelçisi Bayan Mirla Carmen Gercon'un güven mektubunu alma töreninde konuşan Ruhani, İran ve Ghana arasında ekonomik ve bilimsel çalışma alanında işbirliği imkanları olduğunu belirtti. İki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha fazla artması temennisinde bulunan Ruhani, İran'ın korona ile mücadelede Ghana dahil olmak üzere diğer ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımından yana olduğunu söyledi. Yeni Büyükelçi Gerko Tahran, Tahran ve Ghana ilişkilerinin her zaman samimi ve dostane olduğunu da belirterek bunun ilişkilerin gelişmesi için kullanılmasını istedi. İki ülke arasındaki bazı anlaşmaların da uygulanmasının koronadan dolayı geciktiğini ifade eden Gerko, Ortak Ekonomik Komisyonu'nun bir an evvel toplanılması ile bu anlaşmaların hayata geçirmesini istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran ve Slovakya özel sektörlerinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde öncü olmalarını istedi. Slovakya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Ladislav Bak'ın güven mektubunu alma töreninde konuşan Ruhani, şartların İran'ın uluslararası işbirliği yapması için değiştiğini belirterek iki ülke özel sektörlerinin bunda öncü olabileceklerini söyledi. Korona ile mücadelenin tüm dünya ülkelerinin işbirliğiyle mümkün olacağını ifade eden Ruhani, İran'ın 3 korona aşı yapımını deneme ve üretme aşamasında olduğunu ve bu yönde Slovakya dahil diğer ülkelerle tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi. Yeni Büyükelçi Vak da ülkesinin İran'a özel saygı duyduğunu belirterek ülkesinin Tahran ile ilişkilerini tüm alanda geliştirmeyi azimli olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran-Güney Kore ilişkilerinin son 2,5 yılda bazı Kore bankalarının yasa dışı eylemlerinden etkilendiğini belirtti. Zarif ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Chang yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile ilgili son gelişmeleri görüştü. Zarif, Güney Kore bankalarının yasa dışı uygulamasının iki ülke ilişkilerini etkilediğini belirtirken, Seul yönetiminin kısa sürede bu kaynaklara da ulaşmasını sağlamasını istedi. Güney Kore Dışişleri Bakanı da işe başlamasından sadece 3 hafta geçtiğini belirterek, bu görüşmenin ülkesinin İran'a verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti. Chang, Güney Kore'ye ait İran'da el konulan geminin mürettebatının serbest bırakılmasına teşekkür ederek geminin bir an önce serbest bırakılmasını temenni etti. Zarif, geminin el konulmasının teknik konu olduğunu ve adil merciler tarafından bakıldığını belirtti.
İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Ali Bakır Rekeni, azami baskı politikasını planlayanların hedeflerine ulaşmada başarısız olmalarına rağmen İran milleti haklarını azami çiğnemede başarılı olduklarını ve bundan daha üzüntü verici olanın uluslararası insan hakları mekanizmalarının İran milletinin asgari haklarını elde etmede başarısız olması olduğunu söyledi. Video konferans yöntemiyle düzenlenen Birleşmiş Milletler 46. İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Bakri, İran'ın geçmiş yıllarda kendi ve diğer insanların haklarını savunmak için en büyük bedeli ödediğini, terör ve ambargo cinayetlerinin ön safında yer aldığını belirterek, 17 bin İran vatandaşının teröristler tarafından cinayetlere kurban gitmeleri ve bu teröristlerin batılı ülkelerin bazıları tarafından terörist gruplar listesinden çıkarmaları, hatta ödüllendirilmeleri, bölge halkının terörle mücadelede en büyük destekçisi olan General Kasım'ın Amerika tarafından şehit edilmesi, Şehit Fahrizade gibi bilim insanlarının Siyonist rejim tarafından şehit edilmesi, İran halkının terörizmle mücadelede ödediği bedelin sadece bir kısmıdır dedi. Bakri, bugün yasa dışı ambargoları planlayanlar ve uygulayanlar ve korona döneminde İran'a tıbbi malzeme gönderilmesine engel olanlar yalan şekilde kendilerini insan haklarından kaygılı olarak gösteriyorlar dedi. Bakri, İran'ı siyasi oylarıyla insan haklarını çiğnemekle itham edenler, insan hakları karşıtı uygulamaları ile aslında İran halkının hukukunu çiğneyen ülkelerdir dedi.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilotu General Aziz Nesirzade, bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin milli imkanlarla ürettiği Kaman 22 adlı İHA projesinin son aşamalarını denetledi. İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilotu General Aziz Nesirzade, bugün Ordu Hava Kuvvetleri'nin milli imkanlarla ürettiği Kaman 22 adlı İHA projesinin son aşamalarını yakından ziyaret etti. Yeni İHA'nın özellikleri hakkında açıklamalarda bulunan Tuğgeneral Nesirzade, elektro-optik sistemiyle donatılmış Kaman 22 yasının 3000 kilometre menzile ve uzaktaki hedeflere de tespit etme ve izleme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti. Söz konusu İHA'nın havada kalış süresinin de 24 saatten fazla olduğunu kaydeden Tuğgeneral Nesirzade, yerli yapım İHA'nın daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu aktardı.
İran'ın nükleer tesislerinde ani denetimlere imkan veren ek protokolü askıya aldıktan sonra Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'den açıklama geldi. İran, 23 Şubat tarihi itibariyle nükleer silahların yayılmasını önlenmesi anlaşması NPT kapsamında 2016'dan bu yana gönüllü olarak uyguladığı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerine özel denetim izinleri verdiği ek protokolden ayrıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İran'ın ek protokolü kararına ilişkin yaptığı açıklamada nükleer anlaşma ile ilgili durumun kritik bir noktaya geldiğini belirterek tek çıkış yolunun ülkeye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak adlandırılan nükleer anlaşma Temmuz 2015'te İran ile Amerika, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı. Mayıs 2018'de dönemin Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Odov Mutzel, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salih ile ikili münasebetleri ve nükleer anlaşma ile ilgili konuları ele aldılar. Alman Büyükelçisi ve Salih dün Atom Enerjisi Kurumu binasında bir araya geldiler. İki taraf görüşmede muhtelif alanlarda ikili ilişkilerin geliştirmesi ve nükleer anlaşma ile ilgili konuları masaya yatırdılar. İran ek nükleer denetimi dün askıya aldığı bir sırada Alman Büyükelçisi İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile görüştü.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Merkez Bankası'nın Güney Kore'den alacaklı olduğu 7 milyar dolarlık paranın ödemesinin en az 1 milyar dolarla başlamasının kararlaştırıldığını söyledi. Kabine toplantısında konuşan Himmeti, döviz kaynaklarının devri konusunda İran ile Güney Kore arasındaki anlaşmaya değinerek Güney Kore ödeme yapmak için görüşme talep etmiş ve biz ödeme yollarını onlara gösterdik, ödeme talimatı da verilmiştir. Bu nedenle nedenle istedikleri zaman ödeme yapılabilir. Ödeme gerçekleşmezse gerekli takipler yapılacaktır dedi. Bir anlaşmayla ilerlemeleri gerektiğinin altını çizen Himmeti, anlaşmaya dayalı olarak ilgili eylemi nasıl başarıyla tamamlanabileceğini görmeliyiz. Umman, Japonya, Irak ve Güney Kore gibi ülkelerle kapsamlı müzakerelere başladık. Şimdi durum daha iyi ve işler yavaş yavaş ilerleyecek diye belirtti.
İran Ticareti Geliştirme Kurumu yetkililerinden Mirhadi Seyidi, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında 30 milyar dolar ticaret kapasitesi olduğunu belirtti. Seyidi yaptığı açıklamada Avrasya Ekonomik Birliği ile tercihli ticaret anlaşması için 2 sene müzakereler yapıldığını belirterek birlikte beraber bölgedeki barış ve işbirliğinin artacağını söyledi. Tercihli ticaret anlaşmasına birlikten 502 ve İran'dan 381 ürün üzerinde anlaşma sağlandığını ifade eden Seyidi, bu ürünlerin gümrük tarifelerinin azaldığını fakat sıfır olmadığını söyledi. Birlikte serbest ticaret müzakerelerinin başladığını da ifade eden Seyidi, bunun gerçekleşmesi durumunda rakipsiz bir pazar elde edileceğini, zira birliğin sadece Vietnam, Singapur ve Sırbistan ile tercihli ticaret anlaşması olduğunu söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir anlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden anlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 salgında son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 8.270 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.736'ya, vaka sayısının da 1.598.875'e çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 3.705'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.365.253'e ulaştığı bilgisini verdi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşması için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi. Çavuşoğlu ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov dün baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Mevkidaşı ile 2021-2022 işbirliği programını imzaladıklarında kaydeden Çavuşoğlu, Meredov'a ikinci vatanına hoş geldin sevgili kardeşim dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da katılımıyla dün Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü Dışişleri Bakanları toplantısını gerçekleştireceklerini duyuran Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları'ndan aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edileceğini açıkladı. Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutlarken iki ülkenin kardeşlik hukuku üzerinde ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ettiğini ifade etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülkenin hangi alanlarda hangi adımları atacağını ele aldığını da belirten Çavuşoğlu, bu çerçevede hazırlanacak yol haritasının gözden geçirildiğini vurguladı. Çavuşoğlu ayrıca Dağlık Karabağ konusunda Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan arasında işbirliği planının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerinde şunları kaydetti. Şimdi barış bölgenin inkişafı, yeniden inşası ve istikrar için bir fırsat var. Bizim çağrımız hep bu yöndedir. Ermenistan'da bu yönde hareket ederse bölgenin istikrarı ve ekonomik kalkınmasında Ermenistan ve halkı faydalanacak. Ermenistan'ın bunu düşünerek hareket etmesini bekliyoruz.
Amerika'da polis şiddeti devam ederken bir kişi daha polis tarafından öldürüldü. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Amerika'da Kaliforniya'nın Antioch bölgesinde 2020'de gözaltına alınırken nefes alamıyorum demesine rağmen polis tarafından boğazına bastırılarak öldürülen George Floyd'u akıllara getiren bir diğer olay yaşandı. Ailesinin aktarımına göre 23 Aralık 2020'de polis eski asker Angelo Quinto'yu gözaltına alırken 5 dakika boyunca boyuna bastırdı. Ailesinin aktarımına göre 23 Aralık 2020'de polis eski asker Angelo Quinto'yu gözaltına alırken 5 dakika boyunca boynuna bastırdı. 30 yaşındaki Quinto 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kız kardeşi Isabella Collins 23 Aralık 2020'de anksiyete, depresyon ve paranoyadan muzdarip Quinto'nun annesine zarar vermesinden korktuğu için polisi aradı. Yine ailesinin anlattığına göre annesi oğlunu sakinleştirmeyi başardı ama eve gelen polis ne olup bittiğini anlamaya çalışmadan Quinto'yu annesinin kollarından zorla alarak yere yatırdı ve 5 dakika boyunca boynuna diziyle bastırdı. Bilincini kaybeden Quinto yerel bir hastaneye kaldırıldı, 3 gün sonra da öldü. Quinto'nun kız kardeşinin cep telefonuyla yaptığı kamera kaydında Quinto'nun hareketsiz yerde yattığı, sedye ile ambulansa taşınırken yüzünün kanlar içinde olduğu ve sağlık görevlilerinin kendisine kalp masajı yaptığı görüldü. Quinto'nun annesi Cassandra Quinto Collins, oğlunun yere yatırılırken "Lütfen beni öldürmeyin" diye tekrarladığını aktardı. Oğlunun polis gelene kadar çoktan sakinleşmiş olduğuna dikkat çeken Quinto Collins, "Polise güvendim çünkü ne yaptıklarını, biliyor olduklarını düşündüm. Ama oğlum pasif bir durumdaydı. Tehdit ya da tehlike teşkil etmediği belliydi. Ona böyle davranmalarına hiç gerek yoktu" diye sitem etti. Öte yandan olayın üstünden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen polisin basın açıklaması yapmadığının altını çizen aile avukatları, Antioch Polis Departmanı'ndan 45 gün içinde yanıt gelmediği takdirde federal dava açacaklarını açıkladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolifur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Güvenli Güçleri ve Seyyid-i Şüheda, Hamza Karagah tarafından Piranşehir ilçesinde bir terör eylemi etkisizleştirildi. İran İstihbarat Bakanlığı bu bağlamda bir açıklama yaparak Batı Azerbaycan İstihbarat Dairesi ve Seyyid-i Şüheda Hamza Karagah'ın işbirliği sonucu terör eylemi yapmak isteyen iki kişilik bir timin etkisizleştirildiğini belirtti. Bildiride bu kişilerin Piranşehir'de terör eylemi için hazırlık yaptığı bildiriliyor. Öte yandan Tahran Polis Teşkilatı Başkanı Hüseyin Rahim'e son günlerde başkentin iki noktasında terör eylemi yapmak isteyen bir intihar eylemcisinin yakalandığını duyurdu.
Ve son haberimiz, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla Kenya'da Eş-Şebap Örgütü adının faaliyette bulunduğu belirlenen kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin Almanya-İtalya çifti vatandaşı olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nca yürütülen ortak çalışmalarda Kenya'da El-Kaide bağlantılı Eş-Şebap örgütü üyesi Almanya-İtalya çifti vatandaşı bir şüphelinin Ankara'ya geldiği tespit edildi. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımları etrafında. Avrupa Birliği ile Rusya münasebetleri son senelerde siyasi, güvenlik, insan hakları gibi muhtelif meselelerin etkisi altında gerginleşmiştir. Şimdiki durumda da Avrupa Birliği Rus muhalif elebaşı Alexei Navalny'nin tutuklanmasını Moskova'ya karşı baskı unsuru olarak kullanmaya başlamıştır. Rus muhalif elebaşı Alexei Navalny'nin Almanya'dan Rusya'ya dönüşü sırasında havaalanında gözaltına alınıp ardından tutuklanmasına Avrupa Birliği tepki göstererek Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği 27 Dışişleri Bakanı Belçika'nın başkenti Brüksel'de yılın ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell toplantının sonunda düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanmasını kararlaştırdığını açıkladı. Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'ne yaptırım kararına tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı, kararı hayal kırıklığı olarak değerlendirerek Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nin 22 Şubat'ta uyduruk bahaneyle Rus vatandaşlarına yönelik yeni gayri haklı tek taraflı yaptırımlar hazırlama kararı hayal kırıklığı oluşturuyor denildi. Alınan kararın Rusya'nın iç işlerine müdahale olduğu vurgulanan açıklamada, Rus yasalarına göre ülkemizin topraklarında bir Rus mahkemesi tarafından ekonomik suçlardan mahkum edilen blog yazarı Alexei Navalny'nin serbest bırakılmasına yönelik sürekli kanuna aykırı olarak saçma talepler kabul edilemez. Uluslararası uygulamada buna egemen bir devletin iç işlerine müdahale deniyor ifadelerine yer verildi. Görünüşe göre Avrupa Birliği'nin ve bazı ülkelerin tutum ve eylemleri Moskova'da kafa karışıklığına ve Lavrov'un bu tür sert tepkisine neden olmuştur. Aslında yeni Amerikan Başkanı Joe Biden'ın görevi başlaması ve yönetiminin Rusya karşıtı tutumlarını yoğunlaştırmasıyla Avrupalılar hedeflerini gerçekleştirmek için Moskova üzerindeki baskıyı artırmanın şimdi doğru zamanı olduğuna inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı Navalny olayı gerekçesiyle aldığı yaptırım kararına sert tepkisi, Moskova'nın artık Batı'nın aynı taktiğini, yani yaptırımları ve onlar ile bağları koparma tehdidini kullanmayı planladığını gösteriyor. Özellikle Avrupalılar, Navalny'yi desteklemek için net pozisyonları ve girişimleriyle onun serbest bırakılmasını talep ederek, aslında doğrudan Rusya'nın iç işlerine müdahale ederek Moskova'nın amaçladığı kırmızı çizgiyi aşmış ve yasa dışı talepler ve müdahale dayatmaya çalışmıştır. Moskova şimdiye kadar geniş ekonomik ve enerji bağları göz önüne alındığında özellikle Avrupa'nın katılımıyla inşa edilen Stream 2 ortak doğalgaz boru hattı projesi bağlamında Avrupa Birliği ile ilişkilerde bir hoşgörü ve tedbirli olma politikası izledi. Ama Rus yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamalarına bakıldığında bundan böyle Rusya'nın Avrupa Birliği'ne yönelik tutumunun sertleşeceği düşünülüyor. Rus yetkililerin duruşu Rusya'nın Avrupa ile mevcut ilişkilerini ne pahasına olursa olsun sürdürmeye istekli olmadığını gösteriyor. Bir süre önce bilindiği üzere Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Avrupalıları ilişkilerin kopmasıyla uyarmış. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Rusya'nın ilişkilerin durdurması sürecini başlatma niyetinde olmadığını açıkça belirtmişti. Rusya Etnik Gruplar Konsey Üyesi İsmail Şabanov ise yaptığı değerlendirmede Batı'nın Navalny olayı kendi siyasi hedeflerine ulaşmak ve daha ötesi Rusya yönetimini devirmek için Moskova'ya karşı baskı unsuru olarak kullandığını belirtti. Rusya-Avrupa ilişkileri özellikle diplomatların karşılıklı olarak iki tarafça ihraç edilmesiyle birlikte yakın gelecekte Moskova ile Brüksel arasında herhangi bir uzlaşma olmayacağı söylenebilir. Özellikle Biden döneminde Amerika ile Avrupa yakınlaşmasının yeni eğilimi ve Washington'un Rusya karşıtı tavrı göz önüne alındığında Brüksel'in Amerika ile birlikte bu konuda Rusya üzerindeki baskıyı artırması beklenmelidir. Ancak Rusya'da Batı'nın müdahaleci yöntemleri ve araçları muhakkak sert biçimde yanıt verecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da 500 000 insanın koronadan dolayı hayatını kaybetmesi nedenleri ve sonuçları başlığını taşıyor. Amerika'da koronavirüse karşı yönetiminin tedbirleri ve girişimleri sonuç vermiş değil ve bir yılın ardından bu ülkede koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı 500 000'in üzerine çıktı. Amerika'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 000'i geçmesinin ardından Amerikan Başkanı Joe Biden, 5 günlüğüne tüm federal binalarda bayraklarını yarıya indirilmesini emretti. Kay Kayser ailesi vakfı tarafından yapılan analize göre Amerika'da son 5 haftada 100 000'den fazla insan COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ocak'ta en çok tespit edilen ölüm nedeninin COVID-19 olduğu belirtildi. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşleri Beyaz Saray'ın önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Biden, "Biz ülke olarak böyle acımasız bir kadere kabul edemeyiz. Acıya karşı hissizleşmeli. buna karşı da koymalıyız diye konuştu. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Amerika'da mevcut olarak günde ortalama 2000 kişi koronavirüs kaynaklı sebeplerden hayatını kaybediyor. Bu sayı Ocak ortasında 3000'e kadar çıkmıştır. Salgını en ağır geçiren ülke olan Amerika'da şu ana kadar 28.1 milyon vaka tespit edildi. Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump koronavirüs salgını bile siyasi amaçları için kullanmaktan kaçınmadı. Trump Çin'e saldırı için koronayı bir tutamaç olarak da kullandı ve koronavirüs ile dalga geçerek virüsü önlemek için kayda değer bir girişimde bulunmadı. Trump hatta bazı eyaletlerde karantina uygulamasını ve maske takmayı maytaba aldı. Bu durum kötü ekonomik şartları, göçmen gruplar ve Latin kökenli Amerikan vatandaşlarının da ilaç ve sağlık hizmetlerine ücretsiz erişiminden yoksun bırakılması ve de sağlık ekipmanlarının eksikliği, Amerika'da bir sene zarfında COVID-19'a yakalananlar ve bu ölümcül virüsten hayatını kaybedenlerin sayısının rekor üstüne rekor kırmasına da yol açmıştır. Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar ve Alerji Enstitüsü Başkanı, Amerika'da koronadan hayatını kaybedenlerin sayısının 500 binin üzerine çıkmasında siyasi bölünmüşlük ve anlaşmazlıkların büyük rolü olduğuna dikkat çekerek, maske takmanın sağlık amaçlı olmaktan ziyade siyasi bir jeste dönüşünü belirtti. Aslında Trump yönetimi koronavirüsü kontrol altına almak için sıkı ve bileşik bir politika izlemediği gibi bu hastalığı hafife alıp sağlık yetkililerinin tavsiye ve uyarılarına da görmezden geldi ve işin sonunda Amerika'da koronavirüsten hayatını kaybeden Amerikalı sayısı Başkan Joe Biden'in de ifadesiyle 1. ve 2. Dünya Savaşlarında hayatını kaybeden Amerikan vatandaşının da sayısı geride bıraktı. Trump yönetimi görevinin sonlarına doğru koronavirüs aşısının bulunduğunu da duyururken bu salgının kontrolü için geniş şekilde anlaşma yapılacağına dair söz vererek kamuoyunun öfkesini kısmen azaltmaya çalıştı. Ancak pratikte Amerika üzerinde de aşılama imkanı sağlanmış değildir. Biden yönetimi ise hükümetin önceliğini koronavirüs salgını ile mücadele olarak ilan etmiştir. Sağlık uzmanları koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türlerinin de Amerika'ya yayılmadan olabildiğine daha fazla vatandaşa aşı uygulanması gerektiğini bildiriyor. Bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Michael Osterholm, İngiliz koronasının Amerika'nın birçok eyaletinde göründüğü için bu ülkede muhtemelen koronavirüs salgınında yeni dalganın başlayacağı uyarısında bulunmuştur. Biden ise korona salgınından kaynaklı ekonomik sorunlarla mücadele için ayrılan 1.9 trilyon dolar geniş çapta aşılama ve maske takmakta da korona aşısının kontrol altına alınabileceğini temenni ediyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, yarın 13 Recep 1442 Ehl-i Beyt imamlarından birincisi Hazreti Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselam'ın kutlu veladet yıl dönümüdür. Biz de Tahran Radyosu ailesi olarak bu münasebeti sizlere kutluyor ve bu konuyla ilgili din alemi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlemeye davet ediyoruz sizleri.
Hazreti Ali'nin varlığı Hazreti Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den sonra biliyoruz imamet İslam'ın rehberliğidir, liderliğidir. Ve İmam-ı Ali aleyhisselam da bunun başıdır. İmametin evveli başıdır. Lideridir. Hem İslam'ın ilk doğuş günlerinde ki Hazreti Fahri Kainat evvel defa benzir eşiretekel agrabin buyruğunu öz akrabalarına, familylerine sunduğu zaman yine orada Hazreti Ali'yi görüyoruz. Hazreti Ali aleyhisselam peygambere ilk cevap veren olmuştur ve o günden itibaren İslam ile İslam'ın hayata geçirilip genişlemesi, büyümesi ile ilgili her şekilde, her tarzda gayret sarf etmiştir. Fikriyle, hareketiyle, varlığıyla fedakarlık etmiştir. Ki oradan devamla o 13 yıl Mekke döneminde Hazreti Ali her yerde peygamberimizle beraber olmuştur. Namaz kılarken olmuştur. İlk namaz kılan Hazreti Ali'dir. İlk Müslüman olan Hazreti Ali'dir. Ve bütünüyle peygamberle beraber İslam'ın hayata getirilmesi için o genç yaşında fedakarlık etmiş. Ondan sonra da hicrete giderken hayatını hiçe sayarak peygamberin yatağında yatmıştır. Efendim hicretten hemen hicrete devam ederlerken peygamberimiz hazretlerinin yine emanetleri Hazreti Ali'ye tevdi edilmiş. Hazreti Ali'ye bırakılmıştır. Yani biz o 13 sene zarfında da Hazreti Ali'nin fedakarlıklarını biraz belki de tarihin sayfalarında az görülmüştür. Ama o 13 sene zarfında da Hazreti Ali aleyhisselam Mekke döneminde bütün fikriyle, zikriyle, her şeyiyle peygamberimizin yanında olmuştur. İslam'a katkıda bulunmuştur. Hicret dönemine gelince efendim hicretteki savaşlarda savaşların en korkunç anlarında başarının, zaferin altına imzasını Hazreti Ali atmıştır. Canını koyarak Bedir Savaşı'nda, Uhud Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda, bütün savaşlarda canıyla, malıyla Hazreti Ali aleyhisselamı görmekteyiz. Ki görüyoruz Hazreti Ali aleyhisselam Hayber'de, Hendek'te, Uhud'da, Bedir'de, Huneyn'de ki İslam dininin ayakta kalması için elinden geleni yapmıştır, canını vermiştir ki la feta illa Ali, la seyfe illa zulfikar kelimesi de bu ilahi bir mesaj ile Hazreti Ali hakkında söylenilmiştir. Yani biz Hazreti Ali'yi anlatmaya kalkmak durumunda olsak biraz tabiatıyla fazla ileri gitmiş oluruz. Fazla bir şey söylemiş oluruz. Çünkü bizim hakkımız Hazreti Ali'yi anlatabilmek için binlerce kitap yazılmış, binlerce efendim makaleler yazılmış. Bu konuda İslam'ın belki de hakkında İslam ümmetinin içinde hakkında kitap yazılan en büyük şahsiyet Hazreti Ali olmuştur. Onun için Hazreti Ali aleyhisselamın varlığı İslam dininin ayakta kalmasına, yaşamasına sebebiyet vermiştir. Hazreti Ali'nin hem o kahramanlığı, o fedakarlığı ayrıca ilmi yüceliği Nehzül Belaga incelendiği zaman görülüyor. İlmi faziletinin yüceliği, Nehcül Belagayı biz böyle iyice tahlil ederek incelediğimizde anlıyoruz. Görüyoruz ki Nehcül Belagası de efendim Kur'an-ı Kerim'den sonra İslam ümmetinin içerisinde en çok önem verilen kitaplardan biri haline gelmiş. Muhammed Abduh tefsir yazmış. Efendim burada yüzlerce tefsir yazılmış Nehcül Belagâ hakkında, halen Nehcül Belagâ'nın da bazı sırlarına erişilememiş. Bu Hazreti Ali Aleyhisselam'ın hem ilmi seviyesinin yüceliğini anlatır. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın idarecilikte Kufe dönemindeki o 4 yıl 8 ay ya da 5 yıllık adilce idaresi hala anlaşılamamış. Yani o idare iyi analiz edilir ise, iyi tahlil edilirse, tarihi süreç çok güzel bir şekilde irdelenirse, Hazreti Ali Aleyhisselam dünya milletlerine idarecilikte ders vermiştir. Öğüt vermiştir, yol göstermiştir. Hala onlar anlaşılamamış. Onun için bu doğum günü inşallah biz diliyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu kutlu doğum günü inşallah İslam ümmetine özellikle uyanma getirir. İslam ümmetinin İslam'ı çok iyi anlayabilmesine vesile olur. İslam ümmetinin kardeşliğine, kenetlenmesine, birbirine tam manasıyla sahip çıkmasına vesile olur. Ve dünya milletlerine de adalet hususunda, hümanizm hususunda, insancılık hususunda ders vermiş olur diye düşünüyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın zaten varlığı, dünyaya gelişi, o Kabe'nin evinde dünyaya gelişi birçok şeyi anlatan bir olgudur. Çok şeyi anlatan olgudur. Hazreti Ali'nin Kabe'nin beytin içerisinde, Kabe'nin içerisinde dünyaya gelmesi öbür olayları hiç anlatmamıza gerek bırakmayacak mucizevi bir harekettir. Onun için Hazreti Ali Aleyhisselam'ın inşallah doğumu hayır getirir, sağlık getirir, birlik getirir, beraberlik getirir, barış getirir. Dünyamıza rahatlık getirir ve bizleri de Allah-u Teala'ya başarıya götürür diye düşünüyorum. Tabii benden taraf da orada dinleyicilere, seyircilere, bütün ulaşabileceğin noktalara benden taraf da Iğdır, Hacı Hüseyin Çağlar Camii İmamı olarak, Ehl-i Beyt Mektebi Din Adamları Dernek Başkanı olarak bütün müminlerin bu mübarek gününü tebrik ediyorum. Allah sağlık sıhhat versin diyorum.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mübarek doğum günü yıl dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Iğdır'dan Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İtilat gazetesinde İslam-İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in İran'ın mazlumu savunma ilkesi çerçevesinde Yemen milletinin yanında yer aldığını vurgulaması, Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Golam Hüseyin Rahimi'nin İran'ın bilimsel sıralamada bölgede 5. basamaktan 1. basamağa yükseldiğini açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Barcan Nükleer Anlaşması ile ilgili açıklamasını Kone'den bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Avrupalı taraf Berjam Nükleer Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini itiraf ederek, İran ile müzakerelerin ancak Berjam Anlaşması çerçevesiyle sınırlı tutulmasını istedi. Atlantik Konseyi oturumunda konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, halihazırda Avrupa ve Amerika arasında işbirliği konusunda en acil ve en önemli öncelik İran ile varılan nükleer anlaşma olduğunu belirterek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Berjam Anlaşması'ndan tek taraflı kararla çekilinceye kadar anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlı kaldı ve bu bağlılığını da uzun süre devam ettirdi. Borrell konuşmasının devamında asıl Avrupalı taraflar Berjam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine bağlı kalmadıklarını, kurdukları mali kanal Instex'te etkili olmadığını belirterek Berjam Anlaşması çift taraflı bir anlaşma olduğunu ve doğru yörüngesine geri getirilmesi gerektiğini vurguladı.
Risalet gazetesinde Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Kudüs'ün ebediyen Filistin'in başkenti kalacağını vurgulaması, Hatemul Enbiya Karargah Komutanı General Gulam Ali Reşid'in Korsan İsrail'in her türlü stratejik hatasının bedelini hiç kuşkusuz ödemek zorunda kalacağını vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cami Cam gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan son anlaşmaya dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran İslam Cumhuriyeti ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında varılan son anlaşmayı olumlu karşıladıklarını belirttiği açıklamasında, İran'ın doğru uygulamaları sayesinde şimdi ortam Berjam Anlaşması'nı tam olarak uygulama yönünde çabaların devam etmesi için hazır hale geldiğini kaydetti. Konu hakkında bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova yönetimi, Tahran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında İran'da yürütülen nükleer faaliyetlerin denetimi hakkında varılan anlaşmaları olumlu karşıladığını, bu anlaşma İran'ın nükleer programı ile ilgili durumun iyileşmesine katkı sağlamasını umduklarını belirtti. Rus diplomat Zaharova, Moskova yönetimi bu anlaşmayı desteklediğini, İran ve nükleer programı ile ilgili durumun iyileşmesine katkı sağlamasını ve Tahran ile nükleer anlaşmanın karşıtlarının gerginlik yaratma ve entrika girişimlerinin bertaraf edilmesine yardımcı olmasını umduklarını vurguladı. Sözcü Zaharova, mevcut şartlarda en önemli mesele İranlı tarafın akılcı ve temkinli politikaları ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun şayeste uygulamaları ile Berjam Anlaşması ve İran'ın nükleer programı ile ilgili meselelerin diplomatik yoldan çözümlenmesi ve anlaşmanın yeniden tam uygulanması için sürdürülen diplomatik çabaların devam etmesi yönünde uygun ortam oluşmasını dilediklerini kaydetti.
Hemşeri gazetesinde Amerikalı uzmanın bu ülkede siyasi ihtilafların bedelini halkın canı ile ödediğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerikalı uzman Anthony Fauci, son bir yılda Amerika'da yaşanan siyasi sürtüşmeler 500,000 kişinin koronavirüs yüzünden ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti. Amerika'nın Alerjik ve Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Anthony Fauci bir kez daha ülkesinde devam eden siyasi anlaşmazlıkları eleştirdi. Reuters haber ajansına konuşan Fauci, son bir yıldan siyasi çatlaklar ve anlaşmazlıklar Amerika'da koronavirüs hastalığından etkilenen 500,000 insanın ölümüne yol açtığını kaydetti. Fauci, koronavirüs salgını başladığında Amerikan siyasi ihtilaflarla uğraştığını, bu dönemde hatta maske kullanmak bir sağlık meselesi olmaktan ziyade siyasi bir meseleye dönüştüğünü ifade etti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
AK Parti'nin Kürt illerde oylarının azalması,
Türkiye ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmeler
ve Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan üçlü toplantısı
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Türkiye'de Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde başarısız yönetim ve siyasetlerin uygulanması sonucu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğin yaklaşık %8 kadar düştü. Bu hususta geçen hafta Sosyopolitik Saha Araştırmaları Merkezi Urfa, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Kars, Ağrı, Bingöl, Van illerinde ve de Kürtlerin yoğun olarak bulunduğu şehirlerde ve bölgelerde yaptığı son ankette 1507 aile gönüllü olarak katıldı. Bu ankette katılımcılara ilk yöneltilen soru ise sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir sorusu idi. Ankete katılanların %61,4'ü en büyük sorunun işsizlik ve ekonomik krizi olduğunu ve %16,9'u da Kürt meselesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde halk tarafından seçilmiş kimi Kürt makamların başta belediye başkanı gibi görevlerinden uzaklaştırılması ve Kürt olmayan makamların onların yerine kayyım olarak atanması, AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı ve bizzat iktidar partisinin büyük oy oranı kaybettirmiştir.
Doğal olarak Ankara hükümetinin iktidarını sürdürmek için karşılaştığı en büyük sorunlardan biri de işsizlik ve ekonomik sorunlarıdır. Bu hususta Türk ekonomi ve siyasi uzmanlar medyada yayımladıkları makaleler ve verdikleri röportajlarda Türkiye'nin uygun olmayan kötü ekonomik koşullarının bu ülkede birçok işletmenin kapanmasına ve yakında da büyük bir işsizlik dalgasının gelmesine neden olacağını belirtmişlerdi. Gerçekte Türk uzmanların bu tahminleri 2 yıldan daha az bir süre içerisinde gerçekleşti. Bu bağlamda tanınmış Türk ekonomist Uğur Civelik, liranın döviz karşısında değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de ürünlerin fiyatının artmasına ve sonuçta ülke ekonomisini büyük bir enflasyon fırtınası ile karşı karşıya koyabileceğini söylemişti. Türkiye toplumunun en büyük sorunları arasında işsizlik ve kötü ekonomik şartlar yer alıyor. Kuşkusuz bu sürecin devam etmesi Türkiye'de iktidar partisi oylarını muhalefet partilerine armağan edecektir. Unutmamak gerekir ki Türkiye'de belediye ve yerel seçim sonuçları özellikle büyük şehirler ve mega kentlerde Kürtlerin oylarının önemli oranda etkili olduğu gerçeğini ispatlamıştır. Birçok uzmana göre Türkiye'deki gelecek seçimlerin sonuçları belediye ve yerel seçimlerde olduğu gibi Kürtlerin bırakacağı etkiyle sonuçlanacaktır. Konu hakkında siyasi analist Sayın Dr. Abdurrahman Şad'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Genel itibariyle kamuoyunda özellikle son bu Gara hareketinden sonra yani büyük çapta şeyi yani siyasi okları HDP'nin üzerine işte suçluklarını örtmek için CHP'nin üzerine yok efendim yani bizim suçumuz yok biz yaptık vesaire şeylerle geçiştiriyor ve o genel itibariyle bariyle insan hakları savunucuları AKP'nin bu tutumunu eleştiriyor ve diyor ki önce insani yolları tüketmeniz gerekiyor vesaire. Yalnız AK Parti'nin bunların dışında genel itibariyle MHP ile ortak bir tavrı vardır ve MHP'nin Kürtlere karşı bakış açısı malum ve gittikçe milliyetçilik üzerine siyasetlerini format yapıyorlar ve bu da yani aydın özellikle aydın Kürtler üzerine menfi etkisi oluyor. Yani halk bu siyasetten nefret ediyor. Yani özellikle bunun bu sözlerin arkasında ne yaptığını bilen aydın kesimler AK Parti'ye bağlı olan ve daha evvel AK Parti'ye oy vermiş insanların bile bundan nefret ettiğini ve yani AK Parti'ye karşı tutumları değiştirdiklerini görüyoruz. Yani bu nereye kadar gider? Bu milliyetçilik üzerine siyaset nereye kadar gider daha bilmiyoruz ama bilinen şu var ki AK Parti genel itibariyle oy kaybettiği söz konusudur. Ve Erdoğan'ın siyaseti bir nevi milliyetçilik ve işte var kalın beka sorunumuz var milli mücadele şeyini veriyor, savaşını veriyoruz gibi sözlerle halk kesimini böyle yani vatan, millet sevdası olan kişileri harekete geçerek, aleyhine geçerek tutmak istiyor.
Doktor Abdurrahman Şad'a görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Irak'ın kuzeyi son haftalarda bir takım olaylara sahne oldu. Bu olaylar Irak'ta iç siyaset aktörlerinin ilişkileri üzerinde etkili oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri 10 Şubat'tan itibaren Pençe Kartal 2 adı verdiği bir operasyon çerçevesinde Irak'ın kuzeyinde yer alan Qara bölgəsindəki PKK mevzilərinə yönəlik saldırmaya başladı. Türkiyə Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıqlamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindən Türk milleti ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını önlemek ve sınırların güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru savunma hakkı doğrultusunda Pençe Kartal 2 harekatının gerçekleşmesini duyurdu.
Aslında Türkiye geçtiğimiz senelerde PKK unsurlarınca kaçırılan 13 vatandaşını kurtarma gerekçesiyle Irak'ın kuzeyinde yeni operasyon başlatmış oldu. TSK, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı operasyon düzenlediği sırada PKK unsurlarının elinde olan 13 Türk vatandaşının öldürüldüğünü duyurdu. Operasyon sırasında 13 Türk vatandaşının PKK unsurları tarafından katledilmesi, Ankara için Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını meşru göstermesi için yoğun propaganda başlatmasına zemin sağladı. Uzmanlar Ankara'nın medya üzerinden PKK aleyhinde yürüttüğü propagandasıyla Sincar bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapmaya çalıştığına inanıyor. Aslında bazıları Türkiye'nin bölgedeki kendi askeri girişimlerini tırmandırmak suretiyle iç politikada bu başarı ve kazanımlarından yararlanmaya çalıştığına inanıyor. Bu nedenle Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadele gerekçesiyle bu ülkenin egemenliğini ihlal etmiştir.
Bu bağlamda Irak El-Fethi İttifakı Başkanı Hadi El-Amiri yaptığı açıklamada onaylanan istihbari verilerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sincar'ın dağlık bölgesine saldırmaya hazırlandığını gösterdiğini belirterek Türkiye yönetiminden bu tür hasmana girişimlerine son vermesini isteyerek bu eylemlerin iki ülkenin menfaatlerine hizmet etmediği gibi bu ilişkileri üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını Ankara yönetiminden yeni bölgeleri işgal etmek yerine Başika bölgesi veya sınır başta olmak üzere Irak topraklarından tamamen çekilmesini beklediğini kaydetti.
Geçtiğimiz hafta Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı Ankara'da düzenlendi. Toplantı Ankara yönetimine Hazar Denizi'ndeki varlığını güçlendirmesi için uygun bir fırsat sağladı. Bu haberle birlikte sohbetimizi noktalıyoruz.
Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Ankara'da önemli bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı. Uzmanlara göre Orta Asya ve Hazar Denizi'nde enerji konusu ve bunun uluslararası pazarlara taşınması Türkiye yönetiminin Ankara-Bakü-Aşgabat toplantısının beşincisinde çok fazla ilgi gösterdiği konulardan biridir. Transit taşımacılığı kapasitesinin kullanılması, doğudan batıya uluslararası taşımacılık koridorunun kullanılması ve bunun için Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye topraklarının kullanılması, Afganistan, Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye transit koridoru kapasitesinin kullanılması, bahsi geçen 3 ülke üzerinden Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti doğal gazının taşınması ve enerji alanında işbirliğinin geliştirilmesi Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan toplantısında ele alındı.
Trans-Hazar projesi dahil doğudan batıya enerji taşıyan projeler genellikle Avrupa Birliği ve Amerika'nın desteklediği projelerdir. Bu projeden amaç Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Rusya ve İran'ın bypass edilmesidir. Esasında bu proje enerji transferi için siyasi bir proje sayılıyor. Türkmenistan doğal gazının Trans-Hazar boru hattı veya Afganistan üzerinden taşınması önünde bazı sorunlar var. Türkmen gazını Çin'e taşıyan boru hattı üzerinden doğal gaz akışı sürmekte ve 36 milyar metreküp kapasiteyle çalışan boru hattının kapasitesi 55 milyar metreküpe kadar arttırılabilir. Türkmenistan-İran doğalgaz boru hatları ise şimdilik çalışmıyor. Bu boru hattı için 20 milyar metreküp kapasite düşünülmüştür. Öte yandan Hazar Denizi'nin yeni hukuki statüsü belirlenmiş değil ve İran ile Rusya çevresel mülahazalarıyla Hazar Denizi'nden geçecek boru hattı projelerine karşı çıkmaktalar. Ankara'da düzenlenen Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan üçlü toplantısı ise Ankara yönetiminin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yardımıyla Hazar bölgesini etkinliğini güçlendirme zeminini sağlayabilecek bir toplantı sayılıyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını yer aldığımız dizi sohbetimizin dördüncü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bebek doğduğunda izlenen bazı İslami adetleri ele almak istiyoruz.
Geçen bölümde çocukların talim ve terbiyesi bebek doğmadan önceki dönemde başlaması gerektiğini anlattık. Bir başka ifade ile genç kız ve erkeğin evlenmeden önce en iyi ahlaki ve insani faziletleri elde etmeleri ve böylece evlendikten sonra iyi ve salih evlatlar yetiştirmek için sağlıklı bir zemin oluşturmaları gerekiyor. Geçen bölümde ayrıca gebelik dönemi ve annenin davranışlarının cenin üzerindeki etkilerinden söz ettik. Şimdi de bebek doğduktan sonra talim ve terbiyesi konusunda neler yapılması gerektiğini gözden geçirmek istiyoruz.
Talim ve terbiye anlık bir mesele olmadığı gibi bir anda da tamamlanacak bir süreç değildir. Talim ve terbiye tedrici bir süreçtir ve zemini oluşması ve ilgili kuralların ve adabın uygulanması ve uygun yöntemlerin kullanılması ile gerçekleşir. Kuşkusuz insanları terbiye etmek zorlu bir süreçtir. Talim ve terbiye uzmanlarınca sunulan yöntemlerden ve İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin siyerinden yararlanmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu büyük insanların siyerinde bebek doğduğu ilk günlerden itibaren uygulanması gereken gelenek ve adetlere yer veriliyor. Bu yüzden bu adetleri ve kurallara uymak, sağlıklı evlatların yetiştirilmesine uygun zemin oluşturuyor.
Bebek doğduktan sonra yerine getirilen önemli adetlerden biri, doğan bebeğin kulağına ezan ve kamet okunmasıdır. İslam dini bebeğin kulağına ezan ve kamet okunmasına büyük önem veriyor. İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertleri bebek doğduktan sonra yaptıkları ilk iş, yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okumalarıydı. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. İmam Hüseyin aleyhisselam doğduğunda Resulullah kulağına ezan okudu.
Bazı rivayetlerde ise bebeğin kulağına ezan ve kamet okunmasının terbiyevi ve ruhi tesirleri beyan ediliyor. Bu rivayetlere göre bebeğin kulağına ezan ve kamet okunması bebeğin ruhi huzuruna vesile oluyor. Bu amelin ayrıca eğitim tesirleri de vardır ve İslam'ın Allah'ın yegane oluşuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletine şahadet getirmek gibi temel öğretilerini bebeğe telkin ediyor. Buna göre bebek doğar doğmaz dini ve mezhebi kavramlarla tanıştığı ve sürekli bir kavramlarla temas halinde olduğu için gelecek yaşamında da bu kavramlara daha fazla ilgi duyuyor.
Talim ve terbiyenin bir başka önemli geleneği ise doğan bebeğe iyi bir ad seçmektir. Aslında adlandırma insanların sürekli karşılaştıkları her şey için geçerlidir. Çünkü insan başta kendisi olmak üzere her şeyi tanıtmak için en başta adını zikretmesi gerekiyor. Bu arada adın seçimi ve seçildiği zaman da önem arz ediyor. İslam dini doğacak yeni bebeğin adını doğar doğmaz ve hatta doğmadan önce seçilmesine vurgu yapıyor. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Evlatlarınızın adını doğmadan önce seçin. Kuşkusuz bebeğin cinsiyeti belli olmadığı durumlarda doğacak bebek için hem kız ve hem erkek adı gözetlenebilir.
Kuşkusuz bebek için ad seçerken en çok önem arz eden konu seçilen adın iyi ve anlamlı olmasıdır. Allah Resulü de iyi ad seçimini çocukların ebeveyn üzerindeki hakları arasında zikrediyor. İmam Kazım Aleyhisselam şöyle anlatıyor. Adamın biri Resulullah Efendimizin huzuruna çıkar ve şöyle arz eder. Evladımın benim üzerimdeki hakkı nedir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Ona iyi bir ad seçmen, onu iyi yetiştirmen ve uygun bir sosyal konuma kavuşturmandır. Masum imamlar da evlatlarına iyi ve güzel anlamlı adlar seçer ve sürekli başkalarına da evlatlarına güzel anlamlı adlar seçmelerini, çirkin ve anlamsız adları seçmekten kaçınmalarını tavsiye ederdi. Bu konuda Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. İnsanın evladına yapacağı ilk iyilik onun için iyi bir ad seçmesidir.
Peki ama iyi ad seçimi çocukların talim ve terbiyesi üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? İyi ad birçok açıdan insanı etkiler. İlkin her insanın adı onun kültürünü, kimliğini ve kişiliğini yansıtır ve bu yüzden de başkaları da buna göre ona davranır ve ondan beklentileri olur. Her kültürde ve her milliyette adların kendilerine özgü anlamı vardır. Ve bunu muhatabına aktarılır. İyi ad, insan kişiliğine saygı gösterme anlamına geldiği gibi başkalarını da saygı göstermeye yöneltir. Her insanın adı onun kişiliğinin simgesidir ve ömrünün başından sonuna dek onunla beraberdir ve telkin etkisi söz konusudur. Eğer insanın adı ahlaki sıfat ve faziletlere dayanıyorsa muhatabına da bu faziletleri telkin eder. Ayrıca insan da bu sıfatları elde etmeye çalışır. Oysa kötü ve uygunsuz ad insan üzerinde olumsuz iz bırakır. Hatta bazen uygunsuz ad başkaları tarafından alay konusu olur ve insanın kişiliğini olumsuz yönde etkiliyor.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin siyerinde az seçimi için gündeme gelen bir başka nokta, bu büyük insanların sürekli dinin önde gelen evliyalarının adını kendi evlatları için seçmeleri ve başkalarını da buna tavsiye etmeleridir. Bu durum büyük insanlara saygı göstermek ve bu saygıyı evlatlarımıza öğretmekten başka tesirleri de söz konusudur. Örneğin bu durumun manevi ve sosyal tesirleri vardır. Çünkü çocuklarımız için iyi ve uygun ad seçmek, toplumda ve aile kültüründe dini ve manevi ruhun gelişmesine katkı sağlar ve bu da çocukların doğru yetişmesinde etkili olur.
Öte yandan eğer Muhammed veya Ali gibi büyük şahsiyetlerin adı birine ad seçilirken seçilirse, bu adı taşıyan insan da ister istemez kendi kişiliğini bu büyük insanların kişiliğine benzetmeye çalışır ve bu çerçevede onlar gibi davranmaya başlar. Rivayetlerde de şöyle anlatılıyor. Kıyamet gününde adı Muhammed olan insanlar geldiğinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Acaba benim Habibimin adını taşırken utanmadın mı ki günah işledin?
İslam peygamberi ve masum imamların siyerinde bebek doğduğunda izlenen ve söz ve davranışlarında sık sık vurgu yapılan adetlerden biri, doğan bebek için akika kurbanı adı verilen bir kurban kesmektir. Bu emel bazı rivayetlerde vacip sayılacak kadar önemlidir. Hatta masum imamlar bunun yerine sadaka verilmesini kabul etmemiştir. Abdullah bin Bokayr şöyle anlatıyor. İmam Sadık aleyhisselamın huzurundaydım. İmamın amcası Abdullah bin Ali'nin kuryesi geldi ve şöyle arz etti. Amcanız diyor ki, doğan bebeği için kurban kesecek akika kurbanlık bulamadım. Acaba bedelini sadaka verebilir miyim? İmam şöyle buyurdu. Hayır, çünkü Allahu Teala insanlara beslemeyi ve hayvanların kurban kesilmesini sever.
Akika kurbanı bebeğin cismi ve ruhi talim ve terbiyesi üzerinde etkileri vardır. Bu amel İslam dini ve özellikle Hazreti İbrahim'in sünnetidir ki oğlu İsmail'in yerine Yüce Allah kurban kesmesi için bir koç gönderdi ve bu mesele daha sonraları bir sünnete dönüştü. İslam dininde akika bir hayvanı Allah Teala katına yakınlaşmak ve bebeği türlü hastalıklara ve afetlere karşı korumak amacıyla kesmektir. Akika ayrıca Yüce Allah'ın insana sunduğu evlat nimetine şükretmektir. Çünkü evlat rivayetlere göre ilahi nimetlerden bir nimettir ve bu yüzden insan bu nimeti şükretmek üzere bir hayvanı kesmesi ve etini yoksulların arasında dağıtması ve onları kendi sevincine ortak etmesidir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının ilk önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sıla-i Rahim, dini bir görev ve ahlaki açıdan bir nevi edeptir. Sıla-i Rahim'de akrabalarla bağları güçlendirmenin sadece iyi ve mümin akrabalara özel olmadığı, bu görevin ahlaki ve ilahi geniş kapsamlı bir görev olduğu belirtilmelidir. Nitekim hatta ebeveyn ve diğer akrabalar müminlerden olmasa bile onlara saygı duymak ve yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak gereklidir. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ya Resulallah, benim öyle akrabalarım var ki bana zulmetmekten, hakaret etmekten, benle ilişkilerini kesmekten başka bir şey yaptıkları yok. Acaba onları bırakabilir miyim? Allah Resulü şöyle karşılık verdi. O zaman Allah hepinizi bırakır. Adam, o zaman ne yapmam gerekir diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Senle ilişkisini kesenlerle yeniden ilişki kur. Ve seni mağdur edenle iyilikte bulun. Ve sana zulmedeni affet. Eğer böyle yaparsan Allah seni onlara karşı korur. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.